Ayrım 47.
Sayfa 360. Hiç kuşku yok ki eskiden ölmüş, tabutta hiç bozulmadan kalmış birkaç rahibin anısı, bizim manastırda da bütün rahiplerin ağzındaydı. Bu çeşit anıların rahipler üzerinde içli, esrarlı bir etkisi vardı. Tanrı izin verirse, bu ölülerin gelecekte daha büyük mucizelerin kahramanları olacaklarına yürekten inanıyorlardı. Bunlar arasında en çok anımsanan, 105 yaşına dek yaşamış, 1810 yılında ölen, manastıra ilk gelenlere mezarı büyük bir saygıyla, bir takım esrarlı yüce umutlardan söz edilerek gösterilen ünlü din adamı, büyük perhizci Eyüp dedeydi. Sabah Peder Paisi'nin Alyosha'yı üzerinde oturur bulduğu mezardı bu. Çok eskiden ölen bu dedeninkinden başka, daha yakında ölen yüce keşiş rahip Varsofoni'nin anısı da pek tazeydi. Zosima dede dedeliği ondan almıştı. Manastıra ziyarete gelenler, Varsofoni dedeyi sağlığında bir meczup saymışlardı daima. Bu iki dedenin tabutlarında canlı gibi yattıkları, gömüldüklerinde hiç bozulmadıkları, yüzlerinin pırıl pırıl olduğu anlatılırdı manastırda. Tabuttayken tatlı tatlı koktuklarını söyleyenler bile vardı. Ama bu pek duygulu anılara karşın, Zosima dedenin tabutu başında böylesine anlamsız, saçma, kötü davranmanın asıl nedenini bulmak gene de güçtü. Bence bunun birçok nedeni vardı. Söz gelimi bunlardan biri, dedeliğin zararlı bir zındıklık olduğuna inanan rahiplerin dedeliğe besledikleri gizli, kökleşmiş düşmanlıktı. Sonra en önemli neden de, rahmetlinin herkesce kabul edilmiş, hiç kimsenin itiraz edemediği kutsallığına duyulan çekememezlikte elbette. Rahmetli Zosima dede yalnızca mucizeleriyle değil, sevgiyle de birçok kimseyi kendine bağlamış, çevresinde bambaşka bir dünya yaratmıştı. Bu ona manastır rahipleri arasında da, dışarıda da pek çok düşman kazandırmıştı. Hiç kimseye bir kötülüğü dokunmamıştı. Ne var ki, neyiyle böylesine kutsallaştırıyorlar onu sorusu yinelene yinelene sonunda büyük bir kinin doğmasına neden olmuştu. Bence Zosima dedenin böylesine çabuk kokmasına, daha bir gün olmamıştı öleli, birçoklarının pek sevinmesi bu yüzdendi işte. Dedeye bağlı olanlar, onu hala sayanlar arasında, buna gücenenler, olayı kendilerine hakaret sayanlar da vardı. Sonra şöyle oldu. Koku belli olmaya başladığında ölünün bulunduğu odaya giren rahiplerin niçin geldikleri yüzlerinden bile anlaşılıyordu. Giriyor, bir an durduktan sonra dışarıda merakla bekleyenlere haberi yetiştirmek için aceleyle çıkıyorlardı. Bekleşenlerden bazıları kederli kederli sallıyorlardı başlarını. Bazıları ise kin dolu bakışlarındaki sevinci gizlemek bile istemiyorlardı. Hiç kimse sitem etmiyordu bu sevinenlere, hiç kimse ses çıkarmıyordu. Oysa pek tuhaf bir durumdu bu. Çünkü rahmetli dedeye bağlı olanlar hala çoğunluktaydı manastırda. Ama bu kez azınlığın çoğunluğu bir zaman için yenmesini Tanrı istiyor olmalıydı. Az sonra aynı tavırla ziyaretçiler de girip çıkmaya başladılar. Bunlar daha çok aydın tabakadan kimselerdi. Keşişhane avlu kapısına yığılmalarına karşın basit halktan odaya giren pek azdı. Saat 3'ten özellikle olayın duyulmasından sonra kentli ziyaretçiler daha da çoğalmıştı kuşkusuz. O gün manastıra belki hiç gelmeyecekler, böyle bir niyeti olmayanlar bile şimdi geliyorlardı. Bunlar arasında birkaç da önemli kişi vardı. Gerçi görünüşte bir saygısızlık falan yapılmamıştı henüz. Paisi peder, olağanüstü durumu çoktan sezinlemesine karşın hiçbir şeyin farkında değilmiş gibi, yüzünde ciddi bir anlatım, yüksek sesle tane tane İncil okumayı sürdürüyordu. Sonunda önceleri hayli ürkek çıkan ama gittikçe güçlenen, cesaretlenen sesler onun kulağına da gelmeye başlamıştı. Birden şöyle bir söz duydu peder payisi. Tanrı insanlar gibi düşünmüyor demek. Bunu yüksek sesle söyleyen bilindiği kadarıyla dinine bağlı orta yaşlı bir memurdu. Aslında rahiplerin uzun zamandan beri birbirinin kulağına fısıldadıkları şeyi yüksek sesle yinelemişti yalnızca. Rahipler bu umutsuzluğa çok önceden düşmüşlerdi. İşin kötüsü hemen her dakika artan anlaşılmaz, mağrur bir tavırla söyleniyordu bu. Ne var ki kısa bir zaman sonra odadaki derin saygılı hava bozulmaya başladı. Sanki herkes bu havayı bozmaya hakkı olduğu düşüncesindeydi. Bir takım rahipler önceleri üzülüyorlarmış gibi niçin oldu bu diyorlardı. Ufak tefek bir deri bir kemik bir adamdı. Nereden çıkıyor bu koku? Hemen yanıtı yapıştırıyordu ötekiler. Demek Tanrı özellikle göstermek istedi. Bu düşünce hemen hiç itirazsız benimseniyordu. Ölen her günahkarın kokması olağan olsa bile bunun böylesine çabuk olamayacağı, kokmanın en erken 24 saat sonra başlayacağı, bozulma zamanından önce başladığına göre burada Tanrı'nın kutsal parmağı olduğu söyleniyordu. Tanrı bir şey anlatmak istiyordu. Bu düşünce herkese etkisi altına almıştı. Rahmetlinin pek sevdiği, keşişhanenin kitaplığına bakan rahip Yosef bu kötü niyetlilere karşı duruyordu. Her zaman öyle değildir bu. Ortodokslukta azizlerin cesetleri kokmaz diye bir yasa yoktur. Yalnızca bir inançtır bu. Ortodoks ülkelerde aynarozda cesedin bozulup kokması böylesine önemsenmez. Oralarda kişinin ruh arılığına kavuştuğu cesedin kokmasından değil, gömüldükten yıllar sonra kemiklerinin renginden anlaşılır. Kemikleri bal mumu gibi sararmışsa, Tanrı'nın ölüyü kutsadığının en kesin delilidir bu. Sararmamış da siyahlaşmışsa, Tanrı ona kutsal ünü bağışlamamış demektir. Eskiden beri Ortodoksluğun tertemiz, pırıl pırıl saklandığı yüce toprak aynarozda bile bu böyledir işte. Gel gelelim uysal rahibin sözlerine pek aldıran olmadı, hatta alay ettiler onunla. Bazı rahipler, derin anlamlı, yeni uydurulmuş sözler bunlar, dinlemeye bile değmez diye karar vermişlerdi kendi kendilerine. Ötekiler, biz eski usule göre yetiştirildik diye ekliyorlardı. Şimdi her kafadan bir ses çıkıyor, hepsine nasıl uyalım? Alay etmekte en ileri gidenler de karışıyorlardı söze. Onlar kadar bizim de kutsal pederimiz var. Orada Türklerin boyunduruğu altında oturuyorlar, her şeyi unutup gitmişler. Hangi pırıl pırıl ortodoksluktan söz ediyorsunuz? Kiliselerinde çanları bile yokmuş. Peder Yosef daha çok düşüncesini gerektiği gibi kesin savunamadığı, söylediğine kendi de inanmıyormuş gibi konuştuğu için üzülerek ayrıldı yanlarından. Ama pek kötü bir olayın patlak vermek, bir başıbozukluğun başlamak üzere olduğunu kuşkuyla sezinliyordu. Peder Yosef'in arkasından öbür aklı başında olanların sesleri de kesildi yavaş yavaş. Sonunda öyle oldu ki, rahmetli dedeyi sevenlerin, yürekten bir sevgiyle dedelikten yana olanların tümü nedense birden dehşete kapıldılar. Karşılaştıklarında hiçbir şey söylemeden ürkek ürkek birbirlerinin yüzüne bakmaya başladılar. Dedeliğin düşmanları başları dimdik mağrur dolaşıyorlardı ortada. Alaylı alaylı, Varsofoni dedenin ölüsü leş değil mis kokuyordu. Ne var ki bunu dedeliğiyle değil gerçek bir aziz olmasıyla hak etmişti diyorlardı. Bu sözlerin hemen arkasından Zosima dedeyi yeren hatta suçlayan düşünceler açıklandı. En akılsızlardan bazıları öğütler yanlıştı diyordu. Yaşamın gözyaşı dökülerek katlanılacak bir yük değil de yüce bir neşe kaynağı olduğunu söylüyordu. Onlardan daha akılsızları atılıyordu hemen. Günümüzün moda inancından yanaydı. Cehennemde gerçek ateş olduğunu kabul etmezdi. Bazı çekemeyenler karışıyordu söze. Perhiz'de pek titiz davranmazdı, tatlı yerdi, çayını vişne reçeliyle içerdi, pek severdi çayı. Kibar bayanlar hep yollarlardı ona. Keşiş çay içer mi hiç? İçi en çok zehir dolular, kurumundan geçilmezdi diyorlardı. Kendini aziz sayar, herkesin ayaklarına kapanmasını olağan görürdü. Dedeliğin amansız düşmanları kin dolu bir fısıldığıyla günah çıkarmanın sırrını kötüye kullandı diye karışıyorlardı söze. Bunlar Zosima dedenin sağlığında ağızlarını açmayan, gerçek perhizci, din yolunda sağlam adımlarla ilerleyen yaşlı rahiplerdi. Ama şimdi birden dilleniyorlardı. Pek ürkünç bir şeydi bu. Çünkü sözlerinin henüz inançları köklenip sağlamlaşmamış genç rahipler üzerinde güçlü bir etkisi oluyordu. Kutsal Silvester Manastırı'ndan gelen konuk rahip de ilgiyle dinliyordu anlatılanları. İç çekerek başını sallıyor, Peder Ferapont'un dün söyledikleri doğruydu galiba diye içinden geçiriyordu. Tam bu sırada da Peder Ferapont çıkageldi. Durumu iyice çıkmaza sokmak için bilerek gelmişti sanki. Peder Ferapont'un aralıktaki ahşap kulübesinden pek seyrek çıktığını, kiliseye bile uzun süre uğramadığını, manastırda herkesin uyması gereken bir takım kurallara onun uymamasına göz yumulduğunu söylemiştim. Doğrusunu isterseniz onun bu tutumuna göz yummak zorundaydılar. Çünkü gece gündüz dua eden, yere diz çökmüş uyuyakaldığı bile oluyordu. Böylesine yüce bir perhizciyi istemediği kurallara uydurmak çirkin bir davranış olurdu. O hepimizden kutsaldır diyebilirdi rahipler. Kuralların istediğinden de daha ağır şeyler yapıyor. Kiliseye gitmiyorsa ne zaman gitmesi gerektiğini biliyordur da ondan gitmiyordur. Kendi kuralları vardır onun. Bu çeşit bir karşı koymanın yükselmesinden çekindikleri için ilişmiyor olmalıydılar Peder Ferapont'a. Herkesin bildiği gibi Zosima dedeyi hiç sevmezdi Peder Ferapont. Tanrı'nın insanlar gibi düşünmediği, bozulmanın zamanından önce başladığı haberi çok geçmeden onun kulübesinden de duyulmuştu. Haberi yetiştiren, dünkü ziyaretten sonra perhizcinin yanından dehşet içinde ayrılan Obdorstlu konuk rahip olmalıydı. Peder Paisi'nin tabutun başında İncil okurken dışarıda olup bitenleri görüp duymamasına karşın çevresindeki insanları iyi tanıdığı için her şeyi sezinlediğini de söylemiştim. Şaşırmış değildi. Olabilecekleri patlak vereceğini önceden sezinlediği kargaşalığın sonuçlarını keskin bakışlarla izleyerek soğukkanlılıkla bekliyordu. Birden durumun ağır başlılığını bozan büyük bir gürültü oldu dışarıda. Kapı hızla ardına dek açıldı, eşikte Peder Ferapont göründü. Arkasında merdivenin dibinde onunla birlikte gelmiş bir rahip kalabalığı vardı. Aralarına kentliler de karışmıştı. Hepsi hücreden olduğu gibi görünüyordu. Kalabalık içeri girmedi, merdivene bile çıkmadılar. Aşağıda durmuş Peder Ferapont'un ne söyleyeceğini, nasıl davranacağını, cesaretli gelmelerine karşın biraz da dehşet içinde merakla bekliyorlardı. Çünkü onun buraya boşuna gelmediğini biliyorlardı. Peder Ferapont eşikte bir an durduktan sonra kollarını havaya kaldırdı. O anda sağ kolunun altından Obdorsklu konuğun keskin merak dolu ufak gözleri parladı. Yalnız o aşırı merakını yenememiş, Peder Ferapont'un peşinden koşarak çıkmıştı merdiveni. Ötekilerse kapı gürültüyle ardına dek açılınca birdenbire korkarak daha da geri çekilmişlerdi. Peder Ferapont kollarını havaya kaldırarak "Kovuyorum, def ediyorum" diye gürledi. Sonra sırayla dört yana dönerek odanın duvarlarına haç çıkarmaya koyuldu. Arkasındakiler Peder Ferapont'un bu huyunu biliyorlardı. Bir yere girdiğinde şeytanı kovmadan ne oturur ne de bir sözcük söylerdi. Her haç çıkarışında "Defol şeytan, çık dışarı, çık" diye yineliyordu. en sonunda bir kez daha "Kovuyorum, def ediyorum!" diye bağırdı. Her zamanki kalın gömleği vardı üzerinde, beline bir ip bağlamıştı. Keten fanilasının yakasından kılları ağarmış, çıplak göğsü gözüküyordu. Yalın ayaktı. Elini kolunu sallamaya başlayınca gömleğinin altında taşıdığı insana korku veren zincirleri şakırdamaya başladı. Peder Paisi okumayı kesti, öne çıkıp karşısında durdu. Bir süre öyle bekledikten sonra gözlerinin içine bakarak sert bir tavırla "Niçin geldin sayın peder?" dedi. "Sessizliği niçin bozuyorsun? Uslu sürüyü başıbozukluğa kışkırtmanın nedeni nedir?" Peder Ferapont her zamanki meczup tavrıyla "Niçin mi geldim?" diye bağırdı. "Niye soruyorsun bunu? Ne sanıyorsun acaba? Konuklarınızı, iğrenç şeytanları kovmaya geldim. Benim yokluğumdan yararlanarak çok toplandılar mı buraya diye bakmaya geldim. Topunu atacağım hepsinin." Peder Paisi sakin sakin, "Şeytanı kovmaya çalışırken belki yardım bile ediyorsun ona," dedi. "Ben kutsal bir insanım, azizim, kim diyebilir? Sen söyler misin bunu pederim?" "Aziz değil, murdarım ben," diye bağırdı Peder Ferapont. "Koltuğa kurulup kendimi putlaştırmam. İnsanlar dini mahvettiler." Kalabalığa dönüp parmağıyla tabutu göstererek, "Şurada yatan kutsal pederiniz de kovalarmış şeytanları. Onlara karşı ilaç verirmiş. Bunun için odanın köşelerinde örümcek gibi yuva yapmışlar. Bugün de kendisi leş gibi koktu. Tanrı'nın yüce bir işaretidir bu." Zosima dede hayattayken gerçekten de böyle bir şey olmuştu. Rahiplerden biri önceleri düşünde, sonraları uyanıkken de şeytan görmeye başlamıştı. Rahip dehşet içinde durumu Zosima dedeye açtığında bir iki durmadan Tanrı'ya yakarmasını, sıkı perhiz yapmasını öğütlemişti ona. Bunun bir etkisi olmayınca perhizle duayı bırakmasını söyleyerek bir ilaç vermişti. O zaman manastırda çok dedikodusu olmuştu bunun. Rahipler başlarını sallayarak hayli fiskos etmişlerdi aralarında. Bu olayı en çok yadırgayan Peder Ferapont olmuştu. Yardakçıları Zosima dedenin bu özel durumdaki böylesine garip tutumunu hemen yetiştirmişlerdi ona. Peder Paisi emreder bir sesle, "Çık dışarı peder," dedi. "Hükmü Tanrı verir, insanlar değil. Belki senin de benim de hiç kimsenin de anlayamayacağı bir işaret vardır burada." Israrlı bir sesle, "Çık dışarı peder," diye yineledi. Bir iki coşmuş susmak bilmiyordu. Keşişliğin gerektirdiği gibi perhiz tutmadığı içindir bu işaret. Apaçık ortadadır bu. Saklamak günahtır böyle bir şeyi. Şekere bayılırdı. Kibar bayanlar cepleri şeker dolu gelirdi ona. Çay içerdi, boğazı her şeyden önde gelirdi. Midesini tatlılarla, kafasını da kibirli düşüncelerle doldururdu. Bu yüzden de rezil oldu işte. Peder Paisi de yükseltti sesini. "Saçmalıyorsun peder. Keşişliğini, perhizini takdir ederim. Ama saçmalıyorsun. Din yolunda olmayan zayıf yaratılışlı, yüreksiz bir delikanlıya yakışır ancak böyle söylemek. Çık dışarı peder, emrediyorum sana." Sözünü öfkeyle bağırarak bitirmişti. Peder Ferapont biraz bozulmuş ama alaylı tavrını bırakmadan "Gidiyorum," dedi. "Bilgili kişilersiniz. Benden çok çok bilgilisiniz. Buraya geldiğimde kıttı bilgim. Bildiklerimi de burada unuttum. Yüce Tanrım benim gibi küçük bir yaratığı sizlerin bilginizden korudu." Peder Paisi tam karşısına dikilmiş sert bir tavırla bekliyordu. Peder Ferapont bir an sustu, sonra birdenbire kederlenerek sağ elini yanağına koydu, tabuta bir göz atıp ağlamaklı bir sesle, "Yarın yardımcı, koruyucu ilahisini okuyacaklar ona. Yüce bir ilahidir bu. Ama ben nalları dikince sadece küçücük bir ayet, 'Hayat ne tatlıdır'' okuyacaklar." Dipnot: cenaze hücreden çıkarılıp kiliseye, ayinden sonra kiliseden mezarlığa götürülürken ölen keşiş yahut rahipse "Hayat ne tatlıdır" ayeti, Ayrıca papazlık rütbesi varsa yardımcı, koruyucu ilahisi okunur. Birden çılgın gibi bağırdı. Çalımınızdan geçilmiyor, pek kibirleniyorsunuz. Oysa boştur bunlar, boş. Hızla döndü, çabuk adımlarla indi merdiveni. Aşağıda bekleyen kalabalık kararsızlık içindeydi. Bazıları hemen gitmişlerdi Peder Ferapont'un peşinden ama bazıları beklemişti. Çünkü odanın kapısı hala açıktı. Peder Paisi, Peder Ferapont'un arkasından sahanlığa çıkmış bakıyordu. Ne var ki iyice coşan ihtiyar bitirmemişti daha. 20 adım kadar yürüdükten sonra birden durdu. Batmak üzere olan güneşe döndü, kollarını havaya kaldırdı, bir çığlık atarak yere yığıldı. Alnını yere koymuş, kollarını güneşe doğru uzatmış, olanca sesiyle bağırıyor, bütün bedeni sarsılarak küçük bir çocuk gibi sesli sesli ağlıyordu. Tanrım yendi, İsa batan güneşi yendi. Herkes yanına koştu, dehşete kapılarak bağıranlar, ağlayanlar vardı. Anlaşılmaz bir coşkunluk herkesi çılgına döndürmüştü. Artık korkusuzca bağırıyorlardı. Kimin aziz olduğu ortada işte. Kimin Tanrı'nın sevgili kulu olduğu anlaşıldı. Öfkeyle ekliyorlardı. Dede olacak adam bu işte. Dedeliği kabul etmez o diyordu ötekiler. İstemez dede olmayı. Bu iğrenç dinsizliğe hizmet etmez. Onların budalalıklarına katılmaz. Tam o anda herkese ayine çağıran çan sesi duyulmasaydı iş nereye varırdı Tanrı bilir. Herkes aceleyle haç çıkardı. Peder Ferapont da kalktı, haç çıkardı. Gene öyle bağıra bağıra ama ne söylediği anlaşılmıyordu artık. Arkasına bakmadan doğru kulübesine gitti. Peşinden giden vardı ya, pek kalabalık değildi bunlar. Çoğunluk ayine yetişmek için dağılmıştı. Peder Paisi tabutun başındaki yerini Peder Yosef'e bırakmış dışarı çıkmıştı. Çılgınların azgın bağırtılarından ürkecek, çekinecek bir insan değildi. Ama yüreğini bir keder, can sıkıntısı kaplamıştı birden. Durup neye üzülüyorum böyle diye geçirdi içinden. Yüreğini birdenbire kaplayan bu üzüntünün pek küçük bir nedeni olduğunu anlamakta gecikmedi. Kendi de şaştı buna. Tabutun bulunduğu odanın kapısında bekleyen kalabalık arasında bir ara Alyosha da ilişmişti gözüne. Onu orada görür görmez yüreğinde bir sızı duyduğunu anımsadı. Birden kendi kendine şaşarak şöyle geçirdi içinden. Yoksa bu çocuk böylesine önemli mi benim için şimdi? Tam bu anda Alyosha aceleyle geçiyordu yanından. Kiliseye doğru gitmiyordu ama. Göz göze geldiler. Alyosha hemen kaçırdı bakışlarını, başını önüne eğdi. Delikanlının yalnızca dış görünüşünden bile o anda ruhunda ne güçlü bir değişikliğin olduğunu anlamıştı Peder Paisi. Birden yüksek sesle, ''Sen de mi kandın yoksa?'' dedi. Son derece üzgün ekledi. ''Sen de onlara katıldın demek.'' Alyosha durdu, tuhaf tuhaf baktı Peder Paisi'nin yüzüne. Ama gene hemen yere indirdi bakışlarını. Yan duruyor, soruyu sorana yüzünü dönmüyordu. Peder Paisi dikkatli dikkatli bakıyordu ona. Böyle acele nereye gidiyorsun? Ayin canı çalıyor. Alyosha gene yanıt vermedi. Keşişhaneden mi ayrılıyorsun yoksa? Sormadan, kutsanmadan olur mu hiç? Alyosha birden anlamlı anlamlı gülümsedi. Eski önderinin, yüreğiyle aklının eski hakimi, sevgili Zosima dedesinin, ölürken onu emanet ettiği soru soran pederi, tuhaf, pek tuhaf bir bakışla yukarıdan aşağı süzdü. Sonra birden gene hiçbir şey söylemeden, saygı göstermeyi bile gereksiz buluyormuş gibi kolunu salladı, çabuk adımlarla dış kapıya doğru yürüdü. Peder Paisi, kederli bir şaşkınlık içinde arkasından bakarak, ''Gene döneceksin.'' diye mırıldandı. 2. Şöyle bir dakikacık. Peder Paisi, sevgili çocuğun gene döneceğini söylerken yanılmamıştı elbette. Belki Alyosha'nın ruhsal durumunu tam olmasa bile gerçekten de sezinlemişti. Açıkça şunu da söyleyeyim. Öykümün böylesine sevdiğim bu pek genç kahramanının yaşamındaki bu tuhaf, anlaşılmaz dakikayı tam olarak ben bile açıklayamam. Peder Paisi'nin üzgün sorduğu, sen de onlara katıldın demek sorusuna, Alyosha'nın yerine kesinlikle hayır onlarla değildir diye yanıt verebilirdim kuşkusuz. Üstelik tam tersi bir durum vardı ortada.